Ayrım 6.
Yefim dülgerlerin yanına varır. Üçü de birbirini dizleriyle, dirsekleriyle iterek, sövüp sayarak, ağlayıp puflayarak aynı yerde çırpınır dururlar. Kambur Lübim su yutar, hava kesik kesik sürekli öksürüklerle çınlar. Kıyıdan bir bağırma işitilir. Çoban nerede? Yefim çoban neredesin? Sürü bahçeye girdi. Çıkarın, çıkarın. Nerede bu ihtiyar haydut? Önce erkek, sonra kadın sesleri işitilir. Bey evinin bahçe kapısından Andrey Andreyich beyefendi görünür. Acem bir işi hırka giymiştir. Elinde bir gazete vardır. Nehirden gelen seslerden tarafa doğru soran bakışlarla bakar. Sonra çabuk çabuk oraya doğru gider. Söğüt ağacının dalları arasından üç balıkçının ıslak kafalarını görünce sert sert "Ne oluyor, kim o bağıran?" diye sorar. "Ne çabalayıp duruyorsunuz orada?" Yefim başını kaldırmadan kekeleyerek "Balık tutuyoruz," der. "Ben sana gösteririm şimdi balık tutmayı. Sürü bahçeye girdi, sen balık tut burada. Hamam ne zaman bitecek iblisler? 2 gündür çalışıyorsunuz, ortada bir şey yok daha." Gerasim hırıltılı bir sesle "Biter, biter," der. "Yaz uzun. Daha yıkanmaya vakit bulursun bayım. Bir türlü şu yayın balığını çıkaramadık. Kökün altına girdi. Yuvasındaymış gibi duruyor. Ne öteye gidiyor, ne beriye geliyor." Bayın gözleri kıvılcımlanır. "Yayın balığı mı?" der. "Çabuk çıkarsanıza. Bir yarım ruble verirsin değil mi tutarsak? Koskocaman bir yayın balığı. Senin hanım gibi bir şey. Sayın bayım, yarım ruble eder. Emeğimize karşılık. Sıkma balığı, sıkma, ezersin. Aşağıdan dayan. Hey oğlum, kökü yukarı doğru çek. Yukarıya diyorum sana, melun. Aşağı değil, ayaklarınızı sallamayın." Aradan 5-10 dakika geçer. Bay sabırsızlanır, konağa doğru dönerek. "Vasili," diye bağırır. "Vaska, bana Vasili'yi çağırsanıza." Arabacı Vasili koşa koşa gelir. Ağzında bir şeyler çiğner, ağır ağır nefes alır. Bay emreder. "Suya gir de yayın balığını çıkarmak için onlara yardım et. Yoksa bu gidişle çıkaracakları yok." Vasili çabuk çabuk soyunur, suya girer. "Ben şimdi diye mırıldanır. "Nerede, nerede balık?" "Ben hemen şimdi, hemen bir dakikada." "Yefim, sen çekip gitsene buradan. Senin gibi moruğun harcı değil bu iş. Nerede bu balık?" "Hah, burada. Ellerinizi bırakın." "Ellerimizi bırakmak kolay ama hadi bakalım çıkar da görelim." "Böyle çıkarılır mı be? Kafasından tutmak lazım." "Ama kafası kökün altında budala. Sen de biz işimizi biliriz." "Havlayıp durma, daya yersin sonra öküz." Yefim fısıldayarak "Bayın önünde ne biçim laflar bunlar?" diye mırıldanır. "Çıkaramayacaksınız. Adam akıllı yerleşmiş oraya." Bay acele acele soyunmaya başlayarak "Durun," diyor, "ben de geliyorum. 4 budala bir balığı çıkaramadınız gitti." Andrey Andreyich soyunuyor, suya girmeden önce biraz terinin kurumasını bekliyor. En sonra suya giriyor. İşte bu işe karışması da bir netice vermiyor. Nihayet Lübim karar veriyor. "Kökü kesmek lazım. Gerasim, git baltayı al. Baltayı getirin, baltayı." Andrey Andreyich baltanın kök üzerinde su altındaki vuruşlarını duyunca "Parmaklarınızı kesersiniz. Yefim, git buradan." "Hadi bas. Durun, balığı ben çıkaracağım. Sizin becereceğiniz bir iş değil bu." Kesilen kökü hafifçe koparırlar. Andrey Andreyich büyük bir memnunlukla parmaklarının nasıl balığın kulaklarının altından geçtiğini görür. "Çekiyorum çocuklar, üşüşmeyin. Durun, çekiyorum." Suyun üstünde kocaman bir yayın balığı kafası, ardından da siyah bir arşın boyundaki vücudu görünür. Balık kuyruğunu ağır ağır sallar, kurtulmaya çabalar. "Yağma yok, kurtulamazsın artık. Yakalandın mı ha?" Bütün yüzlere tatlı bir gülümseme yayılır. Yefim bir dakika balığı sessizce süzdükten sonra fıs fıs konuşup göğsünü kaşıyarak "Yaman bir balık, herhalde 3-4 okka gelir." Bay, "Evet," diye ona hak verir. "Bak nasıl da şişiyor, sanki içinden bir şey itiyormuş gibi." Yayın balığı birdenbire kuyruğunu hızla yukarı doğru sallar. Balıkçılar suda kuvvetli bir şıpırtı işitirler. Hepsi ellerini açarlar ama iş işten geçmiştir. Yayın balığının yerinde yeller eser. Hamamda 1. Şişman beyaz tenli bir bay buğular içinde, seyrek sakallı göğsünde büyük bir tunç taşıyan zarif adama dönerek "Hey şey, buğuyu sallasana," der. "Bayım, ben hamamcı değilim, berberim. Buğu salmak benim vazifem değil. Vantuz çekmemi emretmez misiniz?" Şişman adam kızarmış oyluklarını şöyle bir okşadıktan sonra "Vantuz mu?" dedi. "Çek istersen, acelem yok." Berber aletlerini almak üzere kapıya koştu. 5 dakika geçmeden şişman zatın göğsünde sırtında 10 tane kadar vantuz görünüyordu. Berber 11. vantuzu koyarken Sizi tanırım sayın bayım diye söze başladı. Geçen cumartesi burada yıkandınız. Ben de nasırlarınızı kesmiştim. Berber Mihailov, hatırladınız mı? O zaman siz benden evlenecek genç kızlar da sormuştunuz. Öyle ya, ne var? Hiç, şimdi oruçluyum. Kimsenin günahını almak istemem ama sayın bayım, size gerçeği söylemekten de kendimi alamıyorum. Allah günah yazmasın, zamane kızların hepsi yollarını şaşırmış. Hepsi kuş beyinli. Eskiden kızlar ağırbaşlı, paralı, her şeyden kaçan, dini bütün adamlarla evlenmek isterlerdi. Bugünküler ise hepsi okumuş istiyorlar. Bir kızı okumuş birini bul yeter. İyi memuru, yüksek tüccarı hiç takmaz. Halbuki tahsil dediğinde başka şeydir. Biri tahsil görür de yüksek mevkilere çıkar. Başka biri ise bütün ömrünce katip kalır, cenazesini kaldıracak kadar olsun para bırakamaz. Bu gibileri az mı bu zamanda? Biz böyle tahsil görmüş biri gelir. Telgrafçıymış. Bilmediği yok. Telgrafları kendi yazabiliyormuş. Ama gel gelelim, yıkanırken sabun bile kullanmıyor. İnsan görünce acıyor haline. Yukarıdaki temizlenme yerlerinden kısık bir bas ses gelir. Fakir ama namuslu. Bu gibi insanlarla övünmeli. Tahsil yoksullukla birleşince ruhun yüksek meziyetleri olduğunu gösterir. Cahil herif. Mihailo yukarıdaki ranzaya göz ucuyla baktı. Orada kemikleri çıkık, bir deri bir kemik denecek kadar sıska bir adam oturuyor. Karnını bir süpürgeyle ovup duruyordu. Yüzü aşağı doğru sarkan uzun saçlarla örtüldüğü için hiç görünmüyordu. Mihailov yalnız üzerine çevrilmiş, öfkeyle küçümsenmeyle bakan iki göz görüyordu. Mihailov gözüyle işaret ederek, işte onlardan, uzun saçlılardan, fikir sahiplerinden, son zamanlarda ne çok türedi bu çeşit adamlar. Hepsini de hapse tıkmaya imkan yok. Bak şu iskelete, öyle bir adam ki Hristiyanca konuşmalardan şeytanın Allah'tan korktuğu gibi korkar. Bugünün kızları işte bu gibilerden hoşlanıyor. Geçen sonbaharda bir papaz kızı beni çağırdı da Michel dedi. Bayanların saçlarını kıvırdığım evlerde bana Michel derler. Bana bir kısmet bul ama yazarlardan olsun. Tarih eseri olarak elimde bir tane vardı. Porpori Elma Yaniçi meyhanesine gider. Ötekini berekini gazetelere yazarım diye korkuturdu. İçtiği vodkanın parasını isteseler hemen ne, benden para mı istiyorsun? Benim kim olduğumu bilmiyor musun? Birisini öldürdü diye seni gazetelere yazacağımı bilmiyor musun? Parasız mı parasız, üstü başı da yırtık pırtıktı. Papazın paralarıyla gözlerini kamaştırdım. Elbise kiralayıp ona giydirdim. Kızın hoşuna gitmedi. Yüzünde kafi melankoli yok dedi. Hangi şeytanın istediği kendisini de bilmiyor ki? Yukarıki dinlenme yerinden aynı kısık pes pes, bu hoşuna iftiradır, pis herif dedi. Pis herif ben miyim? Ha? Bu hafta oruçlu olduğuma şükret. Yok. Yoksa bu pis herif sözü için gösterirdim sana ben. Siz de galiba o yazarlardansınız. Ben yazar mazar değilim ama sen anlamadığın şeyleri söyleme. Rusya'da birçok yazar gelmiş geçmiştir. Büyük hizmetler etmişlerdir. Memleketi aydınlatmışlardır. Bunun için onlara sövüp saymak değil, büyük bir saygı göstermeliyiz. Burada sözünü ettiklerim yalnız dünya işleri yazarları değil, din yazarlarıdır da. Din adamları böyle şeylerle uğraşmazlar. Cahil herif, böyle şeylerden ne anlarsın sen? Dmitri Rostovski, Innoketti Hersonski, Filaret Moskovski ve diğer birçok kilise babaları eserleriyle eğitim işlerine pek çok hizmetler etmişlerdir. Mihailov hasmına bir baktı, başını salladı, ensesini kaşıyarak, ''Ha bayım, siz artık başka'' diye ciyakladı. ''Şu mesele, fikir işleri, tevekkeli değil saçlarınız böyle uzun, tevekkeli değil. Biz bu işlerden çakarız, sizin de foyanızı meydana çıkarırız. Vantuzlar sayın bayım, üstünüzde kalsın, ben bir yere uğrayacağım, hemen gelirim.'' Islak pantolonlu çeke çeke çıplak ayaklarını şaplata şaplata hamamın kapısına vardı. Tezgahın arkasındaki sabun atan adama dedi ki, ''Şimdi hamamdan uzun saçlı biri çıkacak, onu gözden kaçırma, halkı taciz ediyor.'' Bir takım fikirleri var. Nazar zahar içe bir haber uçursak. Çıraklara söyle de gidip haber versinler. Mihailov çıkaran elbiseleri bekleyen çocuklara dönerek, şimdi içeriden uzun saçlı biri çıkacak. Halkı taciz ediyor. Onu gözetleyin. Bir yandan da patron bayana haber verin. Nazar zahar içe çağırtsın da zabıt tuttursun. Bir takım laflar ediyor, fikirleri var. Çocuklar telaşlı telaşlı, uzun saçlı da kim yahu? Burada böyle biri soyunmadı ki. 6 kişi soyundu burada. Burada iki Tatar, burada bir bay, şurada iki tüccar, burada da Diyaskos. Başka yok. Demek sen Diyaskos'u uzun saçlı sandın. Uyduruyorsunuz keretalar, ben söylediğimi bilmez miyim? Mihailo Diaskos'un elbisesine bir baktı, eliyle papaz cübbesine dokundu, omuzlarını silkti, yüzünde müthiş bir duraklamanın izleri belirdi. Ne biçim bu adam Diaskos? Sıska, benzi uçuk adamın biri, küçük bir sakalı var, boyunu öksürüp duruyor. Mihailo mırıldanarak "Hmm," dedi. "Demek ben bir din adamına sövdüm. Günah, günah. Bir de oruç tutuyorum. Başka bir din adamını kırdım. Şimdi nasıl da günahımı bağışlatmalı? Allah'ım günahkar kulunu affet. Gideyim beni bağışlaması için yalvarayım." Mihailo ensesini kaşıdı. Tasalı bir yüzle hamama doğru yürüdü. Diaskos artık üst ranzadan inmişti. Aşağıda musluk başında ayaklarını yanlara açmış su dökünüyordu. Mihailo ağlamaklı bir sesle "Diaskos baba, Allah aşkına beni bir melonu bağışlayın." "Ne için yani?" Mihailov derin bir ah çekti, Diaskos'un ayaklarına kadar eğildi. "Sizin de kafanızda fikirler var sanmıştım." Nikodim Yegoriç Potiçkin üst ranzaya çıkarak "Hayret ediyorum," dedi. "Nasıl olur? Kızınız hem güzel hem iyi ahlaklı olsun da gene bugüne kadar evlenemesin." Nikodim Yegoriç her çıplak adam gibi çıplaktı ama dazlak kafasında bir kasket vardı. Başına kan vurmasından, inme gelmesinden korktuğu için hamamda hep kasket giyerdi. Karşısında zayıf, bacakları morarmış, ufak tefek bir ihtiyar olan Makar Tarasiç Peşkin, onun sorduğuna karşılık olarak omuzlarını silkti. "Allah benden irade gücünü esirgedi de onun için evlenemedi. Fazla uysal, sessiz bir adamım, Nikodim Yegoriç. Bu zamanda da uysallıkla bir iş görülmüyor. Bekar erkekler şimdi edepsiz oldular, ona göre davranmak lazım." "Yani ne bakımdan edepsiz?" "Şımardılar efendim, şımardılar. Onlara karşı nasıl davranmalı biliyor musunuz? Sert davranmalı, sert. Nikodim Yegoriç, nezaket onlara yaramaz. Mahkemeye vermeli, tokatlamalı, polis çağırmalı. Öyle yapmalı. Hayırsız, boş kafalı insanlar." İki ahbap çavuş ranzaya yan yana uzanmışlardı. Üstlerine süpürgelerle vurmaya başladılar. Makar Tarasiç devam ederek, "Hayırsız insanlar ve selam. Neler çektim bu melunlardan. Tabiatım biraz sertçe olsaydı daşacığım çoktan evlenmiş olur, çoluk çocuğa karışırdı. Ya öyle işte, bilir misiniz, kadınlar arasında ihtiyar kız kalanlar %50'yi buluyor. Yarı yarıya demek. Şunu da söyleyeyim ki Nikodim Yegoriç, bu ihtiyar kızların hepsinin de gençken nişanlıları vardı. Öyleyse niçin evlenemediler? Ne sebeple? Çünkü babaları, anneleri nişanlı erkeği tutamadılar. Elden kaçmasına engel olamadılar. Evet, doğru. Erkekler şimdi şımarık mı şımarık, budala, serbest fikirli. Şimdi herkes çıkarına bakıyor. Bedava bir adım bile atmıyor. Sen onu eğlendirirsin ama üste senden para da ister. Evlenirse bir takım maksatlarla evlenir, para koparmak için. Ona da razıyım. Lütfen kızımla evlen de para senin olsun dersin. Ama bazen paran da olur, yine çekemediğin kalmaz. Biri gelir, evlenirim, evlenirim der. Gel gelelim iş kiliseye dayanınca hemen ters yüzü döner. Sonra da gider başka biriyle evlenir. Nişanlı olmak da iyi şeydir. Zevk et edebildiğin kadar. Yedirirler, içirirler, kendisine borç para verirler. Gel keyfim gel. Tevekkeli değil ihtiyarlayıncaya kadar, hayatın sonuna kadar nişanlı kalıyorlar. Ne diye evlenesin? Dazlak kafalı, sakalı ağarmış, dizleri tutmuyor, hala nişanlı. Bazıları da budalalığından evlenmiyor. Budala, hangisinin uygun olacağını birden kestiremez de boyuna seçer durur. Bu iyi değil, şu hoşuma gitmiyor der. Gelip gider, nişanlanır, evlenirim der. Sonra da birdenbire evlenemem, istemem der, çıkar işin içinden. Mesela Daşa'nın ilk nişanlısını Bay Katavasov'u alalım. Lise öğretmeni, mevkii olan bir adam. Bilmediği yok, Fransızca, Almanca, matematik. Ama işe gelince aptalın, budalanın biridir, bu kadar. Uyuyor musunuz Nikodim Yegoriç? Yo, ne diye uyuyayım? Hoşuma gitmediği için gözlerimi kapattım, bu kadar. İşte bu Katavasov Daşa'nın peşini bırakmamaya başladı. Şunu da söyleyeyim ki o zaman Daşa daha 20'sine basmamıştı. Ne kızdı. Herkesin parmağı ağzında kalırdı. Fıstık gibi, etine dolgun, kaymak gibi bir kız. Müşevir Tisitanov Graskanaki, şu din işleri dairesinde çalışan adam canım, evine mürebbi olarak almak için eteklerine kapandı da istemedi. Katavasov bize böylece gelip gitmeye başladı. Her gün gelir, gece yarısına kadar oturur, onunla her çeşit bilgilerden, fizikten konuşur. Kitap getirir, müzik dinler, hep işin kitap tarafına bakar. Bizim Daşa da bilgili bir kız, kitaplara ihtiyacı yok, lüzumsuz şeyler onun için. Öbürü ise bunu oku, şunu oku diye tuttururdu. Bıktırdı bizi, baktım aşık oldu kıza. Ama kızın hiç aldırış ettiği yok. Babacığım, subay değil, hoşuma gitmiyor diyor. Doğru, subay değil ama iyi kısmetli. Mevki var, karnı tok, içki içmiyor. Daha iyisi can sağlığı. Nişanlandılar, onları takdis ettik. Çeyiz'in lafını bile etmedi. Sanki insan değil de melek, çeyizsiz yaşayabilirmiş. Evlenme günü belli edildi. Ama sonunda ne oldu biliyor musunuz? Düğünden 3 gün önce şu Katavasov dükkanına geliyor, gözleri kırmızı, yüzü solgun, tir tir titreyip duruyor. Bir şeyden müthiş korkmuş gibi. Buyurun diyorum. O da bana, affedin Makar Tarasiç, ben Darya Makarnovna ile evlenemem. Ben aldandım. Göz kamaştırıcı gençliğine, saflığına bakınca onda bir ruh tazeliği, gelişebilecek bir kabiliyet bulacağımı umuyordum. Halbuki o şimdiden bir takım temaviller edinmeye vakit bulmuş. Elinden iş gelmez, lüks budalası. Annesinin sütüyle ne emzirdiğini bilmiyorum. Boyuna hep söylüyor, hem ağlıyor. Ben sadece sövüp savdım, sonra bıraktım onu. Ne mahkemeye gittim, ne üstlerine şikayet ettim, ne şehirde rezil maskara ettim. Mahkemeye gitseydim herhalde rezaletten korkar, evlenirdi. Mahkeme herhalde Darya'nın neler neler emip emmediğine bakmazdı. Madem ki kızı kandırdın, evlen derdi. Hani şu tüccar Kılyakin yok mu? Mujik ama bu işleri adam akıllı beceriyor. Onun karşısında da kızının bir nişanlısı aksilik etmeye kalkışmış. Çeyizde bir eksiklikler görmüş. Kılyakin onu kilere götürmüş, kendisi de içeri girmiş, cebinden kocaman dolu bir tabanca çıkartmış. Kutsal tasvir önünde yemin et evleneceğini, yoksa hemen öldürürüm seni demiş. Genç yemin etmiş, evlenmiş. Doğrusu böyle bir şey benim elimden gelmezdi. Dövüşmeyi bile göze alamazdım. Daşacığımı din işleri dairesinden Ukraynalı Brozdinko gördü. Görmesiyle vurulması bir oldu. İstakoz gibi kızararak peşinde koşuyor, bir takım laflar mırıldanıyor, yanıp tutuşuyordu. Daşa da onu sevdi. Ukraynalı'nın gözleri hoşuna gitti. Diyor ki bu gözlerde hem ateş hem karanlık geceler görünüyor. Ukraynalı geldi gitti. En sonra nişanlandı. Daşa adeta sevinçle hazla razı oldu. Babacığım biliyorum subay değil ama ne de olsa Diyanet işlerinde çalışıyor. Bu da levazım işleri gibi bir şeydir. Bunun için onu çok seviyorum. Genç kız ama artık o da seçiyor. Ona levazım lazımmış. Ukraynalı çeyize baktı, biraz pazarlık etti. Sonra her şeye razı. Yalnız evlenme işi bir an önce olup bitmeli. Ama evlenme törevi sırasında misafirlere şöyle bir baktı da aman yarabbi dedi, ne çok akrabaları varmış. Vazgeçtim, imkanı yok dedi. Sonra açtı ağzını. Ben ise kandırmaya çalıştım. Beyciğim dedim, çıldırdın mı sen? Akrabalar ne kadar çok olursa insanın şerefi o kadar artar. Yanaşmadı, aldı şapkasını, çekti gitti. Bir de şöyle bir şey oldu. Daşa ile orman memuru Alnev nişanlandı. Kızın zekası, ahlakı hoşuna gitmiş. Daşa da onu sevdi. Gencin iyi tabiatı benim de hoşuma gidiyordu. Gerçekten namuslu bir adamdı. Her şeyini hiç eksiksiz tamamladı. Çeyizi adam akıllı gözden geçirdi. Sandıkların hepsini alt üst etti. Kürkü güveleri yedirmiş diye matronaya sövdü saydı. Bana da mallarımın listesini verdi. Namuslu adamdı doğrusu. Onun için kötü bir şey söylemek günah olur. Çok hoşuma gidiyordu. Benimle 2 ay pazarlık yaptı. Ben 8.000 verdim, o 8.500 istiyordu. Kıyasıya pazarlık ettik. Arada bir otururuz çay içmeye, 15'er bardak içip yine pazarlığa devam ediyorduk. 200 daha verdim, kabul etmedi. İşte böylece 300 ruble için iş bozuldu. Zavallı ağlıya ağlıya gitti. Çok severdi Daşa'yı. Şimdi kendime lanet okuyorum, suçlu buluyorum kendimi. Keşke o zaman 300 rubleyi verseydim, yahut el alem yanında rezil maskara etseydim, yahut karanlık bir odaya çekip bir temiz pataklasaydım. Doğrusu budalalık ettim, kaçırdım. Ne yapalım Nikodim Yegoriç, işte böyle, tabiatım yumuşak. Ya doğru, pek uysalsınız. Neyse ben gideyim artık, başım bir ağırlaştı. Nikodim Yegoriç son defa olarak kendisini süpürgeyle ovdu, aşağı indi. Makar Tarasiç derin derin içini çekti, süpürgeyi daha büyük bir şiddetle sallamaya başladı. Bu o kadındı. Kızlar, Pyotr Ivanoviç bize bir şeyler anlatsana dediler. Albay kır bıyıklarını burdu, öksürdü, sonra anlatmaya başladı. Bu vakka alayımız 1843 yılında Çenshova yakın bir yerde karargah kurduğu sıralarda olmuştu. Şunu da söylemeliyim ki bayanlar, o yıl kış çok şiddetliydi. Bir gün geçmezdi ki nöbetçilerin burunları soğuktan donmasın yahut tipi yolları karla kaplamasın. Ekim ayının sonunda başlayan ayazlar Nisan'a kadar sürüp gitmişti. Şunu da işaret edeyim ki o zamanlar ben de şimdiki gibi ziften kararmış eski bir çubuğa benzemiyordum. Yiğit, pes pembe, güzel bir erkektim hani. tavus kişi gibi kurumlanır, sağa sola para savurur, dünyada hiçbir az temenin yapamayacağı gibi bıyıklarımı burardım. En gururlu bir güzelin itaatli bir kuzuya dönmesi için bir göz kırpmam, mahmuzlarımı şakırdatıp bıyık bükmem yeterdi. Bir örümcek sineklere nasıl düşkünse ben de kadınlara öyle düşkündüm. Bayancıklarım, vaktiyle boynuma sarılan lehli ve Yahudi kadınları sayacak olsam sizi temin ederim ki aritmatikteki sayılar yetmezdi. Bütün bunları alay yaveri olduğumu, çok iyi bir mazurka oynadığımı, üstelik de Allah rahmet etsin güzel bir kadınla evli olduğumu ilave edin. Ne kadar haşarı, coşkun bir adam olduğumu tasavvur bile edemezsiniz. İlçede bir aşk macerası geçer, birisi çıfıtın saçlarını yolar yahut lehli beyleri tokatlarsa bunları yapanın Asteğmen Vivertov'dan başkası olmayacağını herkes bilirdi. Yaver olduğum için sık sık ilçeyi dolaşırdım. Kah yulaf, saman almaya gider, kah Yahudilerle, lehlilerle iskarta edilmiş atları satardım. Ama daha sık bayancıklarım vazifeyi bahane ederek atıma atlar, lehli bayanlara randevuya yahut zengin derebeylerine kağıt oynamaya giderdim. Şimdi de hatırladığım gibi Noel gecesi Çenstohov'dan Şevekli'ye bir vazifeyle gidiyordum. Hava dayanılmayacak kadar soğuktu. Ayaz ortalığı öyle donduruyordu ki atlar bile inliyordu. Soğuktan sürücümle ben yarım saat gibi kısa bir zamanda iki buz sucuğuna dönmüştük. İnsan ayaza şöyle böyle alışabilir ama tam yarı yolda birdenbire tipi başlamaz mı? Beyaz kefen sabah duasından önce ayağa kalkan iblis gibi kalktı, dönmeye başladı. Rüzgar inliyordu, sanki karısını elinden almışlardı, yol gözden kayboldu. 10 dakikadan az bir zaman içinde sürücü, atlar, ben birer kar topuna dönmüştük. Arabacı birdenbire, "Bayım, yolumuzu kaybettik," dedi. "Hay Allah kahretsin, peki sen nereye bakıyordun aptal? Haydi bari dosdoğru git, belki bir eve falan rastlarız." İşte efendim, gittik gittik, döndük dolaştık, en sonunda gece yarısına doğru atlar, şimdi de hatırladığım gibi zengin bir lehli olan Kont Bayodyovski'nin şatosunun dış kapılarına gelip dayandı. Lehlilerle Yahudiler benim için yemekten sonra hardal kökü salatası gibi bir şeydir. Ama doğruyu söylemek gerekirse lehliler konuksever insanlardır. Hem de lehli bayanlar dünyanın en sıcakkanlı kadınlarıdır. Bizi içeri aldılar. Kont Bayatlovski o sırada Paris'te yaşadığı için bizi vekil harcı lehli Kazimir Haptinski kabul etti. Hatırlıyorum, arada bir saat bile geçmeden vekil harcın evinde oturmuş, karısıyla hoşbeş ediyor, içki içerek kağıt oynuyordum. 5 tane altın kazanıp çakır keyif olduktan sonra yatmak için izin istedim. Vekil harem evinde yer olmadığından bana kontun şatosunda bir oda hazırladılar.